This is the Pearson EdExcel GCE Turkish Advanced Paper 3. Listening, Reading and Writing. Summer 2022.
Metin 1. Değişen ülke.
Sizce Atatürk önderliğinde yapılan en önemli devrim hangisidir?
Devrimler siyasal, sosyal, ekonomik, hukuk alanlarında geri dönüşümsüz değişimlerdir. Bence diğer tüm devrimlerin yapılmasına yol açtığından en önemli devrim laiklik devrimidir. Tabii eğitimde yapılan devrimler de siyasal ve sosyal değişimlerin kapsamındadır. Cumhuriyet döneminde ilk açılan okul Ankara'da hukuk mektebidir. 1928 yılında ilk kez laik anayasa hazırlandı. Laikliğin toplumda kökleşmesinin yolu eğitimdir. Laiklik demek, din ve dünya işlerinin ayrı olması ve bireylerin özgür olması demektir. Buna bağlı olarak, 1934 yılında ilk kez birçok gelişmiş ülkeden önce Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanındı. Bazı devrimler daha Osmanlı döneminde başlamıştı. Örneğin ilk kıyafet devrimi Sultan II. Mahmud tarafından yapılmış, erkekler fes ve pantolon giymeye başlamıştır.
Metin 2. Çekirdek aileler.
Bugünkü konumuz Türkiye'de aile bireylerinin sayılarındaki azalma. İstatistik Kurumu'nun aile araştırmaları sonuçlarına göre aileler hızla küçülüyor. Yalnız yaşayanların sayısı artıyor. Artık anneanne, babaanne, dedeler ve torunlarla olan geniş aileler albümlerde anı olarak kaldı. Çekirdek ailelerin sayısı arttı. Türkiye'de hanelerin %65'i çekirdek ailelerden oluşuyor fakat hane halkı nüfusu hızla azalıyor. Nüfusu en fazla olan aileler ortalama 6 kişi olarak Şırnak'ta, nüfusu en az olan aileler ise 2 kişi olarak Eskişehir ve Çanakkale'de. Yalnız yaşayanların en çok olduğu yer Tunceli. Boşanma oranlarının artması yüzünden tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aile sayısında da artış var. Geçmişte boşanmaların az olma nedeni, kadınların üzerinde olan çevre baskısı ve ekonomik özgürlüklerinin olmamasındandı. Her şeye rağmen, Türk halkı için en büyük mutluluk kaynağı da aile. Bazı aileler hala aile büyükleriyle yaşama özlemi içinde. Bunun nedeni, onların tecrübelerinden yararlanıp, yaşam hakkında bir şeyler öğrenmek isteği.
Metin 3A. Türk kilim ve halıları.
Halı ve kilim, Türklerin en önemli el sanatlarındandır. Türkler doğayla iç içe yaşarlar ve yazın yaylaklara, kışın kışlaklara göç ederlerdi. Yaşadıkları çadırları, göç ederken kolayca taşıyabildikleri bu dokuma kilim ve halılarla döşerler, yazın sıcaktan, kışın soğuktan onlarla korunurlardı. Bu nedenlerle Türklerde dokumacılık önemlidir. Hayvancılıkla uğraştıkları için dokunan halıların iplerini koyun ve keçileri kırkarak elde ettikleri yünlerden yaparlardı. Yünler ip haline gelene kadar çeşitli işlemlerden geçerdi. İpler bazı toprak ve madenlerin ama esas olarak bitki yaprakları ve köklerinin kaynatılması sonucu oluşan boya ile boyanır ve bu boyaya kök boya denirdi. Muhteşem motiflerle bezenmiş Türk kilimlerinin renklerinin solmamasının nedeni budur. Bu yöntemle boyanan kilimlerdeki kırmızı renk, kilimlerin uluslararası alanda tanınmasını sağlamış ve adına Türk kırmızısı denmiştir.
Metin 3B. Evet, eskiden gelin kızların çeyizlerinde mutlaka bir kırmızı halı ya da kilim olurmuş. Gelinlik kızlar kilim ve halıları dokurken üzüntülerini, aşklarını ve sevinçlerini yaptıkları zengin motiflerle anlatırlarmış. Türklerin bulup kullandıkları diğer bir renk de Asaletin ve zenginliğin sembolü olan mor. Ne yazık ki artık günümüzde sentetik boyalar kullanılıyor. Tabii köylerden kentlere çok göç olduğu için hayvancılıkla uğraşanların sayısı azaldı. Yün artık çok pahalı oldu. Bence eski halıların renkleri sıcak tonlarda ve zengin. Dokuları olağanüstü ve motifleri muhteşem. Ben anneannemin armağan ettiği geleneksel halıları zevkle kullanıyorum.
Ben eski el sanatlarının devam etmesini isterim. Çünkü onlar kültürümüzü yansıtıyorlar. Fakat geleneksel halılar artık fazla kullanılmıyor. Pahalı olduğundan herkesin bütçesi onları almaya yetmiyor. Bakımı zor. Yün halıları halı yıkama şirketlerine göndermek gerek ki bu da zaman alıyor. Ve tabii bir maliyeti var. Diğer bir neden, artık bu halılar modern mobilyalarla döşenmiş evlere pek uyum sağlamıyor. Ben yeri boydan boya kaplayan halıları beğeniyorum.
Metin 4. Meslek Liseleri.
Türkiye'nin en büyük meslek lisesi Hayriye Duruk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, belediyenin ve halkın işbirliği ile açılmıştır. Amacı, konularında bilgili, çok yönlü düşünebilen, başkalarının fikirlerine saygı duyan ve kendi düşüncelerini iyi ifade edebilen gençler yetiştirmektir. Gençler mezun olunca kendilerini, dinamiği sürekli ve hızla değişen bir dünyanın beklediğini bilirler ve ona göre donanım kazanırlar. Derslere aktif olarak katılırlar. Ek derslere ihtiyaç duyanlar, hafta sonu takviye kurslarına giderler. Çalışan kadın sayısının artması, okul öncesi ve özel eğitimin öneminin anlaşılması ve okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesi, kaliteli ara eleman ihtiyacını artırmıştır. Böylece çocuk gelişimi ve eğitimi sektörü ortaya çıkmıştır. Okulumuzda bu bölümde okuyan öğrencilerin uygulamalara katıldıkları ana sınıfı, gerek eğitimi, gerekse donanımı ile çevrenin gözde yuvalarından biri olmuştur. Grafik ve fotoğrafçılık bölümü, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterliliği kazandırarak nitelikli eleman yetiştirip sektörün ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Gıda laboratuvarı teknisyenliği bölümünün ana hedefi, mesleklerinin yeterliliğine sahip elemanlar yetiştirmektir. Bu nedenle bu bölüm öğrencileri gıda laboratuvarlarında duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yaparlar. Kontrol yapma yeteneği kazandıracak eğitim ve öğretim alırlar. Öğrenciler, aldıkları teorik ve pratik mesleki eğitim ve son sınıftayken şirketlerde yaptıkları staj sayesinde kazandıkları beceriler ile yeterlilik sahibi olurlar. Bu durum, mezun olduklarında kolayca iş bulmalarını sağlar. Sporun insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ve eğitime katkısı yadsınamaz. Bu bilinçle idare, sporu hayatın bir parçası haline getiriyor. Öğrencilere yeteneklerini kullanabilecekleri ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri olanaklar veriliyor.
Metin 5A. Sanayi, kentleşme ve çevre.
Bence kentleşme ve ekonomi arasında bir bağlantı vardır. Bilindiği gibi teknolojinin gelişmesiyle sanayi devrimi gerçekleşmiş ve işsizlik yüzünden kırsal kesimden kentlere göç başlamıştır. Kentlerde daha fazla iş olanağı ve gelişmiş hizmetler vardır. Örneğin, okullar ve hastaneler daha donanımlıdır. Kanımca nüfusun çoğalması kalabalıklaşmayı getiriyor. İnsanların, şehirlerin küçük bir bölümüne yerleşme nedeninin bir topluluğa ait olma isteği olduğunu düşünüyorum. Orada yaşayanlarla spor kulüplerinde buluşurlar, kafeteryalarda sosyalleşirler. Bence sanayileşme, insanların iş bulması açısından yararlı, fakat çevre için zararlıdır. İstanbul'da Haliç örneğini verirsek, Haliç, Osmanlı döneminden beri bir sanayi bölgesiydi. Limanı ve tersanesiyle her zaman işlek bir yerdi. Burada kurulmuş olan fabrikaların atıkları, Haliç'i ve çevresini kirlilik yüzünden yaşanılmayacak bir yer yapmıştı. Daha sonra bu fabrikaların kaldırılması ve altyapının yapılması nedeniyle Haliç temizlendi. Bence kentleşme ve sanayileşmenin çevre için olumsuz olduğu bir gerçek.
Kayıt burada sona eriyor.